Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1553. 23. ayrım. Arkamı dönmek üzereydim ki beni yakalayıp kendine çekti. Bedeni bedenime değdi. Erkekliğinin sertliğini hissettim ve aniden anladım. Daha olgun bir kız çok daha önce anlardı. Bu şehvet işaretiydi. Benim sözümdü. Beni arzulamıştı. Ben de onu arzulamıştım. Tek yapmam gereken ona gerçeği söylemekti. Daniel, gerçek şu. Kralın öleceğini gördüm. Öleceği günün tarihini söyledim. Jane'in taç giyen bir kraliçe olacağını söyledim. Kraliçe Mary'nin kraliçe olacağını gördüm. Geleceğinden bir parça yakaladım ki bu hayal kırıklığıydı ve İngiltere'nin geleceğini gördüm ki benim için belirsizdi. John Dee, görme yeteneğim olduğunu söylüyor. Bunun kısmen bakire olmamdan kaynaklandığını iddia ediyor ve ben bu ödülümü onurlandırmak istiyorum. Ama seninle de evlenmek istiyorum, seni arzuluyorum ve elimde değil Lord Robert'ı seviyorum. Bütün bunlar hepsi bir arada. Başımı göğsüne yasladım, gömleğinin düğmelerini alnımda hissediyor, içimden huzursuzca başımı kaldırıp ona baktığımda düğmelerin izini alnımda göreceğini ve çekici bir kadın değil, bir soytarı olduğumu düşüneceğini geçiriyordum. Yine de o söylediğim gerçekleri sindirmeye çabalarken gerilemeyip sıkı sıkı sarıldım. Dakikalar sonra beni geriye çekip gözlerimin içine baktı. "Bu bir hizmetkarın efendisine duyduğu türden şerefli bir sevgi mi?" diye sordu. Onun ciddi bakışlarından gözlerimi kaçırışımı fark edip elini çenemin altına koydu ve gözlerimi kendisine çevirdi. "Söyle bana Hena, sen benim karım olacaksın, bilmeye hakkım var. Bu şerefli bir sevgi mi?" Dudaklarımın titrediğini hissettim, yaşlar gözlerime hücum etti. "Hepsi bir arada," dedim titreyen bir sesle. "Onu o olduğu için seviyorum." Robert Dudley'in bütün o çekiciliğini Daniel'a aktarabilmenin imkansızlığını düşünerek durakladım. Bakışlarını, giysilerini, zenginliğini, çizmelerini, atlarını tarif edebilmem imkansızdı. O muhteşem biri. Gözlerine bakmaya cesaret edemiyordum. "Onu gelecekteki muhtemel konumu için seviyorum. Serbest bırakılacak, büyük, çok büyük bir adam olacak Daniel. İngiltere prensesini bu ülkeye o verecek ve bu gece kulede ölüm emrinin gelmesini bekliyor. Benimse onu düşündükçe aklıma annem geliyor. Onun gibi ölümünü bekleyen annem. Çünkü onu almaya geldikleri sabah..." Sesim gitti. Başımı iki yana salladım. "O da annem gibi bir tutuklu. O da annem gibi ölümün ucunda. Onu tabii ki seviyorum." Beni birkaç saniye daha kollarında tuttu. Sonra buz gibi bir tavırla ellerini çekti. Sessiz baskı odasında aramızda esen soğuk rüzgarların neredeyse sesini duydum. "O senin annen değil. O inançlarından dolayı mahkum olmuş biri değil," dedi alçak sesle. "Engizisyon tarafından yargılanmıyor. Aksine bana anlattığın üzere aklı başında ve bağışlayıcı bir kraliçe tarafından yargılanıyor. Entrikalar çevirerek kendi kendini vatan hainine dönüştüren bir adamı sevmen için hiçbir sebep yok. Lady Jane'i tahta oturtup o sevdiğini söylediğin kraliçenin, kraliçe Mary'nin kellesini uçurtacaktı. O şerefli bir adam değil." Aksini iddia etmek üzere ağzımı açtım ama söyleyebileceğim bir şey yoktu. "Ve sen içindeki aşkla onun her adımına bulaşmış durumdasın. Etrafındaki insanlara, entrika planlarına. Buna aşk demeyeceğim. Çünkü bunun bir genç kızın abartılı beğenisinden öte bir şey olduğuna bir saniye bile inanmış olsam, şimdi içeri gider ve babana sözümüzü bozmasını söylerdim. Ama sana şunu söyleyeyim. Onun için ne gibi bir gelecek görmüş olursan ol, Robert Dudley'e hizmet etmeyi kesmen gerek. John Dee'den uzak durman ve yeteneğinden feragat etmen gerek. 16'sına gelene dek kraliçeye hizmet edebilirsin. Ama hem sözde hem davranışlarında benim sözüm olmalısın. Bugünden 18 ay sonra 16'sına bastığında evleneceğiz ve saraydan ayrılacaksın."
"18 ay mı?"
dedim çok kısık bir sesle. Elimi ağzına götürdü ve seyyar satıcılarla panayır falcılarının yaptığı gibi baş parmağımın tam dibini, yağlı kısmını ısırdı. Bu hareket, genç kızın cinselliğe hazır olduğu anlamına gelirdi. 18 ay, dedi uzatmadan. Yoksa yemin ederim, karım olarak başka bir kızı alıp seni kenara fırlatırım. Artık o zaman kahinler, vatan hainleri ve kraliçeler sana nasıl bir gelecek hazırlar, görürüz. Kış soğuk geçiyordu. Noel bile insanlara neşe getirmedi. Her yeni gün, kraliçe birilerinin daha yakındığını, birilerinin daha ona karşı ayaklandığını duydu. Olayların hepsi basit, sıradan, üzerinde durmaya bile değmeyecek olaylardı. İspanyol elçisine kar topu fırlatılmıştı. Bir kilisenin tavanına ölü bir fare asılmıştı. Bir duvara birkaç hakaret sözcüğü karalanmıştı. Kadının biri, kilise bahçesinde gelecek için felaket kehanetinde bulunmuştu. Hiçbiri papazları ya da lordları kişisel olarak korkutacak olaylar değildi. Ne var ki hepsi toptan ele alındığında kesinlikle ülkede gittikçe yayılan bir huzursuzluğun habercisiydi. Kraliçe Noel'i Whitehall'da karşılayıp eğlenceleri yönetmesi için halkın arasından bir ziyafet ve kuralsızlık lordu. Dipnot: Lord of Misrule. Eski Roma'da kış gün dönümünde Tanrı Satürn şerefine düzenlenen içkili kutlamalardan kalan bir gelenek sonucu, Tudor İngiltere'sinde Noel zamanı soytarılar ziyafetini yönetmesi için tayin edilen kişi. Bu kişi, sofradakileri eğlendirme amacı ile köylülerin arasından seçilirdi ve bir günlüğüne asillerle eşitmiş gibi davranabilirdi. Tuttu ve sarayın eski geleneklerle eğlendirilmesini buyurdu. Ama işe yaramadı. Noel'de boş kalan koltuklar hikayeyi baştan sona anlatıyordu. Lady Elizabeth ablasını ziyarete bile gelmeyip Ashreed'de kalmıştı. Evi kuzey yolu üzerinde ve bir işaret verir vermez Londra'ya yola çıkmak için ideal bir noktadaydı. Kraliçenin danışmanlarının bir düzinesi yemekte yoktu. Fransız elçisi Noel vakti hiçbir Hristiyanın olmayacağı kadar meşguldü. Belli ki ta tahta uzanan bir mesele için için fokurdayıp kaynıyordu ve bunu kraliçe de biz de gayet iyi biliyorduk. Baş danışmanı Piskopos Gardiner ve İspanyol elçisi ona kuleye geçip ülkede savaş ilan etmesini ya da Londra'dan hemen ayrılıp Windsor Kalesi'ni olası bir kuşatma için hazırlatmasını salık vermişti. Ama yanımızda yol gösterecek tek bir seyisle beraber taşrada at bindiğimiz günlerde onda daha önce de gördüğüm o azim tekrar kendini gösterdi ve kraliçe, daha kraliçeliğinin ilk Noel'inde sarayını bırakıp hiçbir yere kaçmayacağına and içti. İngiltere daha 3 ay önce ona törenle taç giydirmişti. Şimdi o Jane gibi sıradan bir kraliçe mi olmuştu? O da Jane gibi kendini ve saray halkını kuleye hapsedip, şimdilerde ondan daha gözde başka prensesin ordusunu hazırlamasını ve Londra'ya yürümesini mi bekleyecekti? Mary, Noel'den Paskalya'ya dek Whitehall'dan ayrılmamaya ve yenildiğini yayanlara meydan okumaya yemin etti. ''Çok acı bir durum bu Hannah'' dedi hüzünle. ''Bütün hayatım boyunca bu Noel'i bekledim ama şimdi insanlar nasıl mutlu olunacağını unutmuş gibi.'' Odalarında biz bizeydik. Jane Dormer dikişine devam edebilmek için gün ışığının hiç de iç açıcı olmayan son gri damlalarını yakalayabilmek üzere cam kenarına geçmişti. Hanımlardan biri laftayla kederli bir şarkı çalıp söylüyor, bir diğeri nakış iplerini sermiş yumak sarıyordu. Mutluluk dışında her şey mevcuttu. Gören burayı izdivaç aşamasından ziyade ölüm döşeğinde bir kraliçenin sarayı zannederdi. Gelecek sene daha güzel olacak dedim, evlendiğinizde ve Prens Philip buraya geldiğinde. Adamın ismini anmamla birlikte solgun yanakları pembe pembe oldu. Dedi çekingen bir ifadeyle. Ondan bunu beklemem yanlış olur. Çoğunlukla kral odasında oturacaktır. Biliyorsun ki dünyada onun devralacağından daha büyük bir imparatorluk yok. Haklısınız dedim, kafirlerin yakıldığı alandaki ateşleri hatırlayarak. İspanyol İmparatorluğu'nun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Tabii, sen biliyorsun dedi, milliyetimi hatırlayarak. Aslında şivemi düzeltebilmem için sürekli İspanyolca konuşmalıyız. Hadi şimdi İspanyolca konuşalım. Jane Dormer başını kaldırıp güldü. Ah, yakında hepimiz İspanyolca konuşmak zorunda kalacağız. Böyle bir şey talep etmeyecektir, dedi kraliçe hemen. Her yerde, kendi odasında bile muhbirlerin varlığını bilerek. Bir İngiliz için en iyisi neyse onu isteyecektir. Biliyorum, dedi Jane teselli eder gibi. Sadece şaka yapıyorum majesteleri. Kraliçe onu başıyla onayladı ama kaşlarının çatıklığı devam etti. Lady Elizabeth'e saraya dönmesi gerektiğini yazdım, dedi. Noel ziyafetinde burada olmalı. Gitmesine hiç izin vermemeliydim. Neşemize neşe katmayacaktır, diye ekledi Jane çekinmeden. Saraya dönmesini istemem, neşe kaynağım olduğu için değil, dedi kraliçe sert sert. Nerede olduğunu bilmek daha büyük bir neşe kaynağı. Eğer yolculuk edemeyecek kadar hastaysa onu bağışlamak zorunda kalabilirsiniz, dedi Jane. Evet, dedi kraliçe. Hastaysa evet, ama çok hastaysa neden Ashridge'den Donington Sarayı'na geçiyor? Neden hasta yolculuk edemeyecek kadar rahatsız bir kadın, ona bakılacak yere Londra'ya gelmektense İngiltere'nin göbeğinde kuşatma için mükemmel korunaklı başka bir saraya gitsin? Hesaplı bir sessizlik oldu. Ülke Prens Philip'ten memnun olacak, dedi Jane Dormer yumuşak bir sesle ve bütün bu endişeler unutulup gidecek. Aniden dışarıdaki muhafızlar kapıya sert sert vurdu ve çift kanatlı kapı savrularak açıldı. Ses beni fazlasıyla irkiltti. Bir anda oturduğum yerden ayağa fırladım. Bir elçi yanında asık suratlarıyla baş danışman ve eşlikçisi kıdemli asker Norfolk Dükü Thomas Howard'la birlikte kapıda belirdi. Sanki kraliçenin arkasına gizlenmek istercesine geriledim. O an benim için geldiklerine karar verdim. Kim olduğumu keşfetmiş, kafir bir Yahudi'yi beni tutuklamaya gelmişlerdi. Sonra bana bakmadıklarını fark ettim. Kararlı çeneleri ve buz gibi gözleriyle kraliçeye bakıyorlardı. Ah, olamaz, diye fısıldadım. Kraliçe gözleri bir ciddi surattan diğerine kayarak yavaşça oturduğu yerden kalkarken sonunun geldiğini düşünmüş olmalıydı. Dükün anında taraf değiştirebileceğini biliyordu. Danışmanlar hızla bir entrika planlamış olabilirdi. Daha önce bunu Jane'e yapmışlardı. Tekrar yapabilirlerdi. Ama hiç kasılmadı. Onlara bakarken sanki akşam yemeği için davet almış gibiydi. O an bu cesaretinden, korkusunu asla dışa vurmayan o tamamiyle kraliçelere özgü kararlılığından dolayı ona hayran oldum. ''Nedir mesele lordlarım?'' dedi hoş bir sesle. Adamlar odanın ortasına ilerleyip kas katı bakışlarını ona odaklamasına rağmen. ''Umarım bana iyi bir haber getirdiniz. Çünkü hepiniz çok ciddi görünüyorsunuz.'' Majesteleri, ''Haber iyi değil,'' dedi Piskopos Gardiner duraklamadan. ''İsyancılar size doğru ilerliyor. Genç dostum Edward Courtenay'in aklı başına geldi ve bana durumu itiraf edip sizden merhamet diledi.'' Gözlerinin bir anlığına yana kaydığını ve bu süre içinde kıvrak zekasıyla durumu gözden geçirdiğini fark ettim ama yüzündeki ifade kesinlikle değişmedi. Hala gülümsüyordu. ''Edward size ne anlattı?'' ''Size karşı bir isyan tayfasının Londra'ya doğru yola çıktığını, sizi kuleye gönderip yerinize Lady Elizabeth'i geçirmeyi planladıklarını.'' Bazılarının isimlerini saydı. ''Sir William Pickering, Devon'dan Sir Peter Carew, Kent'ten Sir Thomas White ve Sir James Crofts.'' Kraliçe ilk kez sarsılmış göründü. ''Peter Carew mu? Ona ihtiyacım olduğu vakitte sonbaharda bana arkasını mı döndü? Devon halkını bana karşı ayaklandıran o mu?'' ''Evet. Ve Sir James Crofts, benim iyi dostum.'' ''Evet majesteleri.'' Hala arkasında durmaya devam ettim. Bunlar lordumun bana ismini saydığı, benden John Dee'ye adlarını söylememi istediği adamlardı. Bunlar kimyasal bileşimi gerçekleştirecek, gümüşü küle çevirip yerine altın koyacak olan adamlardı. Sanırım şimdi bunun ne anlama geldiğini anlamıştım. Bu metaforda hangi kraliçenin gümüş, hangisinin altın olduğu açıktı. Maaşımı şimdi o öderken kraliçeye yine ihanet ettiğimi fark ettim. Birinin bu entrikanın katalizörünün kimliğini bulup ortaya çıkarması uzun sürmeyecekti. Kraliçe dengesini kaybetmemek için derin bir nefes aldı. ''Başka kim?'' Piskopos Gardiner'ın gözleri bana doğru kaydı. Bakışları değdiğinde gerildim ama gözleri beni geçip arkama uzandı. Beni görmedi bile. Kraliçe'ye haberlerin en kötüsünü iletmek üzereydi. Suffolk Dükü Sheen'de evinde değil, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Jane Dormer'ın pencere kenarındaki koltuğunda kasıldığını fark ettim. Suffolk dükü ortalıktan kaybolmuşsa bunun tek bir anlamı olabilirdi. Emrindeki yüzlerce beyi ve çiftçiyi tahtı kızı Jane'e geri verebilmek için hazırlıyordu. Önümüzde hem Elizabeth hem de Kraliçe Jane için ayrı birer isyan ordusu vardı. Bu iki isim ülkenin yarısını ayaklandırabilir, Kraliçe Mary'nin daha önce sergilediği bütün o cesaret ve kararlılık şimdi yerle bir olabilirdi. Peki ya Lady Elizabeth, bunlardan haberi var mı? Hala Ashridge'de mi? Portenay'in iddia ettiğine göre Lady Elizabeth neredeyse onunla evlenmek üzereymiş. Kendisini ele vermeden evvel ikisi birlikte tahta yerleşip ülkeyi birlikte yönetme kararı almışlar. Tanrı'ya şükür ki adamın aklı başına geldi de bize zamanında teslim oldu. Lady Elizabeth'in her şeyden haberi var, hazır vaziyette bekliyor. Fransa kralı onun tahta geçmesini destekliyor ve onu başa geçirmek için bir orduyu göndermeye hazır. Şu anda isyancıların başında atını sürüyor bile olabilir. Kraliçenin yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. Emin misiniz? Benim Elizabeth'im benim başımı almaya mı geliyor? Evet dedi Dük açık açık. Sonuna kadar bu işin içinde. Tanrı'ya şükür Courtenay bunları şimdi bize söyledi diye araya girdi psikopos. Bu işten hala güven içinde kurtulma şansımız var. Bu işe hiç bulaşmayacak kadar aklı başında olsaydı Courtenay'e daha büyük bir teşekkür borçlu olurdum dedi kraliçem sertçe. Sizin o genç dostunuz bir soytarı lordum. Hatta bu durumda aciz bir soytarı. Piskoposun adamı korumasına fırsat vermedi. Peki ne yapmalıyız? Dük öne çıktı. Hemen Framlingham'a gitmelisiniz majesteleri. Sizi alıp İspanya'ya götürecek bir savaş gemisi göndereceğiz. Bu kazanamayacağınız bir savaş. İspanya'ya sağ salim varır varmaz belki yeniden yandaş toplayabilir. Belki Prens Philip'le tahtının üzerinde duran elinin tahta sıkı sıkı yapıştığını gördüm. Framlingham'dan buraya Londra'ya at süreli daha sadece 6 ay oldu dedi. İnsanlar beni kraliçe olarak görmek istedi. Sizi Northumberland düküne ve onun tahta koyduğu kuklası Kraliçe Jane'e alternatif olarak seçtiler diye hatırlattı Dük bütün kabalığıyla. Elizabeth'in yerine seçmediler. İnsanlar protestanlığı ve protestan prensesi istiyor ve bunun için gerçekten ölmeye hazırlanmış olabilirler. Sizi ve yanınızda İspanyalı Philip'i kral olarak görmek istemiyorlar. Londra'dan ayrılmayacağım dedi kraliçe. Bütün hayatım boyunca annemin tahtını bekledim. Şimdi onu terk edip gitmeyeceğim. Başka şansınız yok diye uyardı Dük. Birkaç gün içinde şehrin kapılarına dayanacaklar. O anı bekleyeceğim. Majesteleri, dedi Piskopos Gardiner yeniden. Hiç olmazsa Windsor'a çekilebilirsiniz. Kraliçe Mary'nin sesi yükseldi. Ne Windsor'a ne kuleye çekiliyorum. Burada bekleyeceğim. Ben İngiltere'nin prensesiyim. Halkım buraya gelip beni İngiltere prensesi olarak görmek istemediğini söyleyene dek buradan, sarayımdan ayrılmayacağım. Bana kaçmaktan bahsetmeyin lordlarım. Çünkü bunu aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Onun bu tutkusu piskoposu durdurdu. Nasıl isterseniz majesteleri. Ama bunlar zor vakitler ve hayatınızı riske atıyorsunuz. Vakit zor olabilir ama beni zorlamaz dedi kraliçe hışımla. Hayatınızla olduğu kadar tahtınızla da kumar oynuyorsunuz diye Dük neredeyse kraliçeye bağırdı. Bunu ben de biliyorum diye haykırdı kraliçe. Adam derin bir nefes aldı. Bana kraliyet muhafızlarını ve şehrin eğitimli çetelerini White'a karşı kente gönderme ve komuta etme yetkisi veriyor musunuz diye sordu Dük. Evet dedi kraliçe ama kasabalar kuşatılmayacak, köyler yağmalanmayacak. Böyle yapılamaz diye karşı çıktı Dük. Savaşta savaş topraklarının korunabilmesi imkansızdır. Bu sizin görüşünüz diye üsteledi kraliçe buz gibi bir sesle. Buğday tarlalarımda iç savaş görmek istemiyorum, hele hele bu kıtlık döneminde. Bu isyanlar bir asın öldürülüşü kadar tertemiz bastırılmalı. Bu avda masum insanların öldürülmesini istemiyorum. Bir an Dük karşı çıkacak gibi göründü. Kraliçe ona doğru eğildi. Bu konuda bana güven dedi ikna edici bir tavırla. Ben biliyorum. Ben bakire kraliçeyim. Tek çocuğum. İnsanlarımın onları sevdiğimi, onları kayırdığımı görmeleri gerek. Onların kanı ellerimde evlenemem. Bu can acıtmadan yapılmalı. Kararlılıkla ve sadece bir kez. Bunu benim için böyle yapabilir misin? Dük başını iki yana salladı. Hayır dedi. Vaktini pohpohlamalarla harcayamayacak denli korkuyordu. Kimse bunu böyle başaramaz. Yüzlerce, binlerce insan toplanıyor. Ancak her köşe başındaki dar ağaçları, kazıklara geçirilmiş kelleler onları durdurur. Hem İngiliz halkını yönetip hem de merhametli olamazsınız majesteleri. Yanılıyorsun diye karşılık verdi kraliçe, en az dük kadar kararlı bir inatla. Ben bu tahta bir mucizeyle geldim ve Tanrı fikrini değiştirmez. Bu insanları Tanrı'nın sevgisiyle geri kazanacağız. Bunu benim emrettiğim biçimde yapacaksın. Bu Tanrı'nın istediği şekilde yapılacak. Aksi halde mucizeler gerçekleşemez. Dük karşı çıkacakmış gibi görünüyordu. Ben böyle emrediyorum, dedi kraliçe uzatmadan. Dük omuz silkip bir baş selamı verdi. Sizin emrettiğiniz gibi olsun o zaman, dedi. Koşullar ne olursa olsun. Kraliçe dükün başının tepesinden sanki fikrimi merak ediyormuş gibi soran gözlerle bana baktı. Hafif bir baş selamı verdim. İçimdeki o müthiş korkuyu sezmesini istemiyordum. 23. ayrımın sonu. Sayfa 237. Devamı 24. ayrımda.